bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Semerkant, Amin Maluf. Yapı Kredi Yayınları 7. Basım. Çeviren Esin Talu Çelikkan. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Yenal İyialkan. Atlantik'in dibinde bir kitap var. Anlatacağım işte onun öyküsü. Belki nasıl sonuçlandığını biliyorsunuz. O tarihte gazeteler yazdı, bazı yapıtlarda da belirtildi. 14 Nisan 1912'yi 15 Nisan 1912'ye bağlayan gece Titanic gemisi Newfoundland açıklarında battığında en ünlü kurbanlarından biri de İranlı Bilge Ozan, gökbilimci Ömer Hayyam'ın Rubaiyat el yazması tek örneğiydi. Bu deniz faciasından söz edecek değilim. Benden başkaları felaketi dolar ile değerlendirdiler. Benden başkaları ölülerin ve son sözlerinin dökümünü yapılması gerektiği gibi yaptılar. Aradan 6 yıl geçmiş olmasına karşın layık olmadığım halde bir ara sahibi bulunduğum o deriden ve mürekkepten olma varlık daha hala kafama takılıyor. Onu doğduğu Asya topraklarından söküp alan ben değil miyim? Ben, yani Benjamin O. Lesage. Onu Titanic gemisine bindiren ben değil miyim? Bin yıllık güzergahını değiştiren, çağımın küstahlığı değilse nedir? O günden beri dünya her gün biraz daha kana ve karanlığa bulandı. Bana gelince artık hayat gülümsemiyor. Anıların sesini dinlemek, saf bir ümit beslemek, onu yarın bulacaklar hayalini kurmak için insanlardan uzaklaştım. Altın kutusunun içinde denizin derinliklerinden çıkacak kaderine yeni bir macera eklenecek diyordum. Parmaklar ona dokunabilir, onu açabilir, içine dalabilir, gözler aşama aşama serüvenini izleyebilirdi. Keşfedecekleri, şairin kendisi olurdu ve onun ilk dizeleri, ilk aşkları, ilk korkuları. Ve de haşhaşilerin mezhebi. Sonra boz ve zümrüt rengi bir resmin karşısında kuşkuyla dururlardı. Resmin üzerinde ne tarih ne de imza. Sadece coşkulu ya da bezgin şu sözler var. Semerkant, dünyanın güneşe dönük en güzel yüzü. Birinci kitap. Şairler ve sevgililer. Kim senin yasanı çiğnemedi ki? Söyle. Günahsız bir ömrün tadı ne ki? Söyle. Yaptığım kötülüğü, kötülükle ödetirsen sen, senle ben arasında ne fark kalır ki? Söyle. Ömer Hayyam. Bazen Semerkant'ta ağır ve kasvetli bir günün bitiminde kentin işsiz güçsüz takımı Baharat Çarşısı'nın yanı başındaki iki meyhane çıkmazında Salt ülkesinin kokulu şarabını içmek için değil ama gelen gideni gözetlemek ya da çakır keyif birkaç akşamcıya saldırmak için dolanıp durur. Ele geçirilen kişi yere serilir, hakaret edilir. Baştan çıkartan şarabın kızıllığını ona yüzyıllar boyu hatırlatacak olan bir cehennem ateşine sokulur. İşte Rubaiyat 1072 yazında böyle bir olay üzerine yazılmaya başlandı. Ömer Hayyam 24 yaşındaydı ve bir süredir Semerkant'ta bulunuyordu. O akşam meyhaneye mi gitmişti yoksa dolaşıp dururken rastlantılar mı onu oraya sürüklemişti? Bilinmeyen bir kenti arşınlamanın taze keyfi, biten günün binlerce biçim alışına açık gözlerle bakış. Gelincik tarlası sokağında bir küçük oğlan aşırdığı elmayı göğsünde tutarak tabanları yağlıyor. Çuhacılar çarşısında bir dükkanın içinde bir kandilin kör ışığında tavla partisi sürüyor, iki zar atışından sonra bir küfür ve tıkırtılı bir gülüş duyuluyordu. İplikçiler geçirdiğinde ise katılcının biri çeşmenin önünde durup yüzünü yıkıyor, sonra da uykuya kalan çocuğunu öpercesine dudaklarını uzatıp musluğa eğiliyor, susuzluğunu giderdikten sonra ıslak avuçlarını yüzünde gezdirip şükrediyor, içi boş bir karpuzu yerden alarak su ile dolduruyor ve hayvanının başından aşağıya o da içebilsin diye boca ediyordu. Tütüncüler meydanında gebe bir kadın Hayyam'a yaklaştı. Peçesini açtığında ancak 15 yaşında olduğu anlaşılıyordu. Tek söz etmeden, çocuksu dudaklarında tek gülümseme olmadan Hayyam'ın elindeki kestanelerden birkaçını çalıverdi. Hayyam şaşırmadı. Bu Semerkant'ta eski bir yanıştı. Bir anne adayı sokakta hoşuna giden bir yabancıya rastlarsa yiyeceğini elinden almak cesaretini gösterebilmeliydi. Böylece doğacak çocuk onun kadar yakışıklı, onun gibi ince uzun, onun kadar soylu ve düzgün hatlara sahip olacaktır. Ömer uzaklaşan kadına bakarken elinde kalan kestaneleri yemeye devam etti. O sırada duyduğu bir uğultu hızlanmasına yol açtı. Az sonra kendini zincirinden boşanmış bir güruhun ortasında buluverdi. Kolları ve bacakları upuzun, beyaz saçları dağılmış bir ihtiyar, yere serilmiş, çığlıkları öfke ve korkudan hıçkırığa dönüşmüştü. Gözleriyle yeni gelene yalvarmaktaydı. Zavallının çevresini 20 kadar titrek sakallı, sopalı adam almış, az ötede keyifli bir seyirci kitlesi birikmişti. Aralarından biri Hayyam'ın kızgın yüzünü görünce, "Önemli değil, bu uzun Cabir'den başkası değil," dedi. Ömer sıçradı, bir utanç dalgası gelip boğazında düğümlendi kendi kendine. Cabir, Ebu Ali'nin arkadaşı diye söylendi. Ebu Ali aslında sık rastlanan bir isimdi. Ama ister Buhara'da olsun, ister Kordoba'da, ister Belh'te olsun, ister Bağdat'ta adı saygı ile anılırsa kim olduğu kolaylıkla anlaşılır. Bu İbn Sina'dan başkası değildir. Batı'da Avisen diye bilinen. Ömer onu tanımış değildi. Onun ölümünden 11 yıl sonra doğmuş ama onu kuşağının en büyük ustası, büyük bilimlerin üstadı, mantık havarisi olarak kabul etmişti. Hayyam tekrar söylendi. Cabir, Ebu Ali'nin en sevdiği arkadaşı. Cabir'i gerçi ilk kez görüyordu ama talihsiz yaşama hakkında bilgisi vardı. İbn Sina, Cabir'i kendi halefi sayar, yalnız düşüncelerini sergilemedeki ataklığını ve pervasızlığını eleştirirdi. Cabir, bu kusuru yüzünden günlerce hapis yatmış, meydan dayağına çekilmiş, son kamçılanması Büyük Semerkant meydanında ailesinin gözleri önünde gerçekleşmişti. Cabir bu hareketi asla unutmamıştı. Cesur, gözü pek bir adam iken nasıl olmuştu da böyle ihtiyara dönüşmüştü? Herhalde karısının ölümü yüzünden. Karısı öldükten sonra yırtık pırtık giysileriyle sendeliye sendeliye saçma sapan konuşarak dolaşmaya başlamıştı. Cabir'in peşinden gülüşüp bağırışan, ellerini çırpan, attıkları taşlarla onun gözlerinden yaş akıtacak kadar canını yakan bir çocuk ortusu giderdi. Ömer bütün bunları izlerken, "Dikkat etmezsem günün birinde ben de böyle olacağım," diye düşündü. Korktuğu sarhoşluk değildi. Nicedir şarapla aralarında karşılıklı bir saygı oluşmuştu. Onun asıl korktuğu, içindeki saygınlık duvarını yıkmalarından ürktüğü insan yığınlarıydı. Şurada duran zavallı, düşkün, etrafında çembel oluşturulmuş adamı görmek istemiyor, uzaklaşmak istiyordu. Ama yine de biliyordu ki İbn Sina'nın bir dostunu böylesi bir güruha terk edemezdi. Ağır ağır ilerledi. Son derece sakin bir sesle, "Bu zavallıyı bırakın gitsin," diye seslendi. Elebaşı Cabir'in üzerine gelmişken doğruldu, davetsiz konuğun karşısına dikildi. Yüzünde derin bir bıçak yarası vardı ve Ömer'e suratının o yanını dönerek konuşmaya başladı. "Bu adam bir sarhoş, bir zındık, bir felsef," dedi. Hele bu son sözcük ağzından tükürürcesine çıkmıştı. "Semerkant'ta artık tek bir felsef istemiyoruz." Kalabalıktan bir onama sesi yükseldi. Onlar için felsef sözcüğü Yunan'ın din dışı bilimlerine, genelde din ya da edebiyat dışı her şeye ilgi gösteren adam anlamına geliyordu. Ömer Hayyam genç yaşına karşın tanınmış bir felsef'tu. Yani şu zavallı Cabir'e oranla çok daha büyük bir avdı. Anlaşılan suratı yaralı adam onu tanımamıştı. Çünkü arkasını dönerek işine koyulmuş, ihtiyarı saçlarından yakalayarak kafasını 3-4 kez sağa sola sallamaya başlamış, en yakın duvara çarpacakmış gibi yapıp bir anda bırakıvermişti. Sert olmakla birlikte davranışının yine de temkinli bir yanı vardı. İşi sonuna kadar götürmek istemiyormuş gibiydi. Hayyam bundan yararlanarak tekrar araya girdi. Bırak şu ihtiyarı. O bir dul, bir hasta, bir deli. Dudaklarını ancak kıpırdatabildiğini görmüyor musun? Elebaşı bir sıçrayışta Hayyam'ın yanına geldi. Parmağını gözüne sokarcasına sordu. Sen onu iyi tanıyor gibisin. Kimsin sen? Semerkantlı değilsin. Seni bu kentte tanıyan yok. Ömer karşısındakinin parmağını itti. Adam bir adım geriledi ama yine de ısrar etti. Adın ne yabancı? Hayyam duraksadı, sığınacak bir yer aradı, gökyüzüne baktı. Hilali örten bulutları gördü. Sustu, iç çekti. Düşünceye dalma, yıldızları adları ile tek tek sayma, uzaklara gitme, halk yığınından kaçma. Kalabalık çevresini sardı, birkaç el omzuna dokundu, kendine gelip doğruldu. Ben Ömer, Nişapurlu İbrahim'in oğlu. Ya sen kimsin? Şeklen sorulmuş bir soruydu. Adamın kendini tanıtmaya hiç niyeti yoktu. Burası onun kentiydi ve sorgu sual etmek yalnızca onun hakkıydı. Daha sonra Ömer adamın lakabını öğrenecekti. Kesik yüz diye tanınırmış. Eli sopalı, ağzı laf yapar, gelecekte Semerkant'ı titretecek olan adam. Şimdilik sadece bir işaretiyle dilediğini yaptırdığı çevresindeki şu insanlara egemendi. Gözlerinde beliren ani parıltıyla hempalarına döndü, sonra da kalabalığa seslendi. Vay canına, Nişapurlu İbrahim Hayyam'ın oğlu Ömer'i nasıl oldu da tanımadım? Horasan'ın yıldızı, İran'ın, Irak'ı Arabi ve Irak'ı Acemi olmak üzere her iki Irak'ın dahisi, felsefelerin prensi Ömer. Sözde derinden bir selam verip parmaklarını sarığının iki yanında şakırdatınca aylakların kahkahalarına yol açtı. İman sahibi, inanç sahibi, rubailer yazarını kim tanımaz? Şarap testimi kırdın, Tanrım. Zevk yolumu tıkadın, Tanrım. Nar rengi şarabımı yere çaldın, Tanrım. Tövbeler olsun, yoksa sarhoş musun, Tanrım? Hayyam kızgın ve endişeli dinledi. Bu biçimde bir kışkırtma, cinayete davetiye çıkartmak demekti. Tek bir saniye yitirmeden kalabalıktan ayartılan olmasın diye yüksek sesle haykırdı. Bu dörtlüyü ilk kez duyuyorum. Benim yazdığım rubai şöyle. Hiçbir şey bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyaya egemen onlar. Onlardan değilsen eğer, sana kafir derler. Onlara aldırma Hayyam, yoluna devam et. Şu cahillere bak. Derken eliyle kalabalığı gösteren Hayyam yanlış bir iş yapmış oldu. Eller kalktı, giysisini çekiştirmeye başladı, elbisesini parçaladı, sırtına indirilen bir diz darbesiyle kendini yerde buldu. Kalabalığın altında ezilmişti ama kendini savunmaya kalkışmadı. Giysilerinin lime lime, bedeninin paramparça olmasına ses çıkartmayacaktı. Kurbanlık koyun uyuşukluğu ile kendini koyuverdi. Artık hiçbir şey hissetmiyor, hiçbir şey duymuyordu. Kendi içine kapanmış, iç alemine çekilmişti. Hayyam, kıyamı durdurmaya gelen silahlı 10 adama davetsiz konuklarmış gibi baktı. Keçe kalpaklarının üzerinde Semerkant kent zabıtasının açık yeşil işareti vardı. Saldırganlar onları görür görmez Hayyam'dan uzaklaştılar. Ama davranışlarını haklı kılmak için kalabalığı tanık göstererek haykırmaya başladılar. Simyacı, simyacı! Resmi makamların gözünde felsef olmak bir suç değildi ama simyacılığın sonu ölümdü. Simyacı, bu yabancı bir simyacı. Zabıta şefinin tartışmaya hiç niyeti yoktu. Bu adam gerçekten bir simyacıysa onu yüce yargıç Ebu Tahir'e götürmek gerekir. Herkesin unuttuğu uzun Cabir bir daha dışarıda dolaşmamaya, kendi kendine and içip meyhanelerden birinden içeri süzülürken Ömer kimsenin yardımı olmadan ayağa kalktı. Kimseye bakmadan dosdoğru yürüyordu. Gururlu tavrı, lime lime olmuş giysilerini ve kanlı yüzünü bir tül ile örter gibiydi. Önünde meşaleli zabıta güçleri yol açıyor, ardında saldırganlar güruhu yürüyordu. En arkadan da ayak takımı gelmekteydi. Ömer onları görmüyor, duymuyordu. Ona göre sokaklar ıssız, yeryüzü sessiz, gökyüzü bulutsuzdu ve Semerkant daha hala birkaç günce keşfettiği o düş ülkesiydi. Hiç durup dinlenmeksizin 3 hafta yürüyerek gelmişti Semerkant'a ve eskiden gelmiş olanların öğütlerine uyarak dosdoğru Kuhandiz Kalesi'ne çıkıp kenti seyretmişti. Ona su ve yeşillik, çiçeklikler ve bahçıvanların ustaca fil, deve, atlamaya hazır kaplanlar biçiminde budadıkları ağaççıklar göreceksiniz demişlerdi. Gerçekten de kalenin batısında manastır kapısının iç kısmından Çin kapısına kadar sık meyvelikler, şırıl şırıl akan dereler görmüştü. Sonra şurada burada tuğladan bir minare, oymalı bir kubbe, bir küçük köşkün duvarının beyazlığı gözüne çarpmıştı. Salkım söğütlerin kapladıkları su birikintisinin kıyısında saçlarını rüzgara açmış bir kadın çıplak suya giriyordu. Rubaiyat'ın er yazması kitabını resmeden ve kim olduğu bilinmeyen ressam işte bu cenneti anlatmak istememiş miydi? Semerkant'ta kadıların kadısı Ebu Tahir'in ikamet ettiği Asfizar'a götürülürken Ömer'in hayalindeki görüntü bu değil miydi? Kendi kendine tekrarlayıp duruyordu. Bu kentten nefret etmeyeceğim. Suya giren kadın bir serap bile olsa. Gerçeğin yüzü kesik yüzünkü gibi olsa bile. Bu serin gece benim son gecem olsa bile. Kadı Efendi'nin geniş divanında şamdanlardan süzülen cılız ışık Hayyam'ın yüzünün rengini bal mumuna çevirmişti. İçeriye girer girmez iki muhafız kendi tehlikeli bir deliymiş gibi omuzlarından yakalamıştı. Onu bu durumda kapının yanında bekletiyorlardı. Odanın öteki ucunda oturmakta olan kadı Hayyam'ı fark etmemişti. Davayı bitirmiş, davacılarla tartışıyor, birine nasihat ederken diğerini azarlıyordu. Anlaşıldığı kadarıyla bu bir komşu dalaşmasıydı. Eskiden birikmiş hınçlar yinelenmiş, saçma ayrıntılar ortaya dökülmüştü. Ebu Tahir açıkça usandığını gösterip aile reislerinden öpüşüp barışmalarını istemişti. Hemen oracıkta hiç ayrılmayacaklarmış gibi. Biri bir adım atmış, dev gibi olanı ise geri çekilmişti. Kadı hızla ona bir tokat indirip orada bulunanları dehşete düşürmüştü. Dev gibi olanı suratına vurmak için kalkıp uzanmak zorunda kalan öfkeli kadıya bir an için bakmış, sonra denileni yapmıştı. Herkes çıktıktan sonra Ebu Tahir milislere yaklaşmaları için işaret etti. Bunlar yaklaşıp raporlarını vermeye ve sokakta onca kalabalığın toplanmasına neyin sebep olduğunu anlatmaya başladılar. Sonunda sıra kesik yüze geldi. Adam kadının önünde eğildi, kadının onu uzun süredir tanıdığı anlaşılıyordu. Kesik yüz heyecanla anlatmaya başladı. Ebu Tahir dinliyordu. Yüzünden ne düşündüğü belli olmuyordu. Birkaç saniye durdu, düşündü, sonra "Ahali dağılsın," diye buyurdu. Herkes en kısa yoldan evine dönsün. Sonra saldırganlara bakarak "Sizler de evlerinize dönün," dedi. "Yarından önce karar verilmeyecek. Sanık geceyi burada geçirecek. Yalnızca benim adamlarımın gözetimde olacak, başkasının değil." Böyle çarçabuk yok olması emredilen kesik yüz karşı çıkacak oldu ama kendini tuttu. Eteklerini toplayıp iki büklüm selam verdi. Ebu Tahir sadece kendi adamlarının tanıklığında Ömer'le karşı karşıya geldiğinde şu şaşırtıcı sözleri söyledi. "Bu yüce makamda Nişapurlu Ömer Hayyam'ı kabul etmek bir şereftir." Kadı alaycı da değildi, heyecanlı da. Hiçbir heyecan belirtisi göstermiyordu. Tek düze bir ses tonu, düzgün bir konuşma, burma bir sarık, kalın kaşlar, kır bir sakal, bıyıksız bir yüz, meraklı bakışlar. Böylesi bir karşılama, bir saattir ayakta, herkesin alaylı bakışlarını hedef olmuş durumda bekletildiğinden Ömer için daha da şaşırtıcı oldu. Ebu Tahir, ustaca geçiştirdiği birkaç saniyeden sonra devam etti. "Ömer, Semerkant'ın yabancısı değilsin. Genç yaşına karşın bilgin dillere destan, başarıların okullarda örnek gösteriliyor. İbn Sina'nın kalın bir kitabını İsfahan'da 7 kez okuduktan sonra onu Nişapur'da kelimesi kelimesini ezbere tekrarlayan sen değil misin? Hayyam, hünerinin Mavera-ü-Nehir'de duyulmuş olmasından memnun ama yine de endişeliydi. Bir Şafii kadısının ağzından İbn Sina'nın adını duymak yine de güven verici değildi. Üstelik daha hala oturmasına izin çıkmamıştı. Ebu Tahir devam etti. Anlatılanlar sadece buluşların değil, pek tuhaf dörtlüklerin de varmış. Ölçülü sözler suçlayıcı değil, aklayıcı değil, sadece dolaylı biçimde sorgulayıcı. Ömer sessizliği bozmanın sırası geldiğine karar verdi. Kesik yüzün söyleyip durduğu rübai bana ait değil. Kadı elinin tersiyle bu çıkışa karşı koydu. Bu kez sesi sertti. Şunu ya da bunu yazmış olman önemli değil. Öylesine zındıkça sözler naklettiler ki bunları tekrarlayacak olursam kendimi yazarı kadar günahkar sayarım. Sana itiraf ettirmek, seni cezalandırmak niyetinde değilim. Simyacılık suçlamaları bir kulağımdan girip diğerinden çıktı. Şimdi yalnızız. Birbirini tanıyan 2 kişi gibi ve ben sadece gerçeği bilmek istiyorum. Ömer'in içi rahat değildi, bir tuzaktan kuşkulanıyor, konuşmaktan çekiniyordu. Kendini şimdiden cellada teslim edilmiş görüyordu. Uzuvları kesilmiş, parçaları ayrılmış ya da çarmıha gerilmiş olarak. Ebu Tahir sesini yükseltti. Neredeyse bağırıyordu. Nişapurlu çadırcı İbrahim'in oğlu Ömer, bir dostu tanıyabilir misin? Bu sözlerde Hayyam'ı kamçılayan bir içtenlik hissediyordu. Bir dostu tanımak mı? Soruyu ciddiyetle tarttı. Kadının yüzünü inceledi, sırıtmasına, sakalının titreyişine dikkatle baktı. Güven duygusu yavaş yavaş içini kapladı. Yüz hatları gevşedi, yumuşadı. Muhafızların ellerinden kurtuldu, zaten kadının işareti üzerine onlar da onu sıkmıyorlardı. Kadı içtenlikle gülümsedi ama yine de sorusunu tekrarladı. Sen söylendiği gibi zındık mısın? Bu bir soru olmaktan çok bir ümitsizlik çığlığıydı. Hayyam yanıtladı. Yobazların gayretkeşliğinden çekinirim ama birin iki olduğunu asla söylemedim. Söylemedin ama düşündün mü? Asla, Tanrı tanığımdır. Benim için bu yeterli. Tanrı için de sanırım. Ya halk için? Sözlerini, hareketlerini gözlüyorlar. Benimkileri de, hükümdarınkini de. Sen şöyle demişsin. Ara sıra güneşe yardımcı olan gölgenin bulunduğu camilere giderim. Sadece Yaradanı ile barış içinde olan bir insan ibadet yerinde rahat uyur. Ebu Tahir'in kuşkulu bakışları üzerine Ömer heyecanla devam etti. Ben imanı yargı korkusu, duası da secde etmek olanlardan değilim.